أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Rum suresiyle beraberiz. Allahu Teala bize Rahman ve Rahim olarak bunları göndermiş. Ama şımarmayın. Sonunda azabım ve ikabım var da demiş bazen. Evet, o nasıl isterse en güzelini o söyler. Bu duygu, bu düşünceyle imanımızı güzelleştirerek surenin huzurundayız. Soruyor Allah. Evelem yarav. Yani bu insanlar hiç gezip dolaşmıyorlar mı? Bakmıyorlar mı? Oturup düşünmüyorlar mı? Görmüyorlar mı? Hiç kafa yormadılar mı bu insanlar? Ennallâhe yebsudur rizqa limen yeşâ'u ve yakdir. İşte Allah rızkı dilediğine dilediği kadar gönderiyor. Nasıl isterse öyle salıverdiği, açıverdiği kimseler var ama yeterince belli bir miktar, belli bir düzlemde tuttuğu, yani kendine göre ayarladığı insanlar da var. Kimisine çok veriyor, kimisine az demiyorum. Diyemiyorum ki, söyleyin Allah kime az veriyor rızkı? Asla. Herkese yeterince, ana karnında belirlendiği kadarıyla. Ama kimileri, mesela zekat yoluyla rızık alıyorsa, kimileri sadakaya muhtaç durumda rızık elde ediyorsa, kimileri birilerinin infakından yararlanıp rızka kavuşuyorsa, bu onun rızkının, o yoldan gelişinin azlığı anlamına gelir mi söyleyin? Yani rızkı bol olan insanlar sanki melekler ona ayrıca paket paket rızık mı getirmişler? O da müşterisinden alıyor, ticaretten kazanıyor ya da birisi bağışlıyor ya da miras yoluyla intikal ediyor veya birileri sebebiyle elde ediyor. Yani yanında çalıştırdığı insanlar, işte onların kazancından kendisine de farklı bir pay geliyor belki de, değil mi? Söyleyin, Allahu Teala'nın adil oluşuna, yani mutlaka her konuda denge var edişine şüphesi olan varsa ne âlâ, değilse söyleyin, Allah adil olarak adaleti gerçekleştiren, var kılan olarak, adalet onun dediği gibi olan olarak söyleyin, Allah rızık konusunda dengesiz iş mi yapmıştır yoksa? Yani, ticaretle kâr elde edeceksiniz, bunu siz kazandınız, rızkınız ne kadar da bol bol geliyor. Veya, ücretle iş yapacaksınız, alnınızın teri, elinizin emeği, bileğinizin gücü olacak ve siz kazanacaksınız, aman ne kadar da güzel. Peki ya da, babanız, ananız, yakınınız, biriniz vefat etti, ondan miras yoluyla elde edeceksiniz, oh! Tamam, o da güzel. Peki ya bir başkası size bağışta bulunacak ya da hediye getirecek? Çok çok, hepsi çok güzel. Ama birisi size zekat verecek ya da birisi size infak edecek, sadaka sunacak. Ama bu çok kötü. Siz rızıksız yaratıldınız da sanki birisi sizi besleyecek, öyle mi? Hayır. Aynen ticarette olduğu gibi, alışveriş ürünü kârda olduğu gibi ya da ücrette olduğu gibi ya da bağışta, yani hediyeleşmede olduğu gibi, hepsi helalinden, yani Allah'ın rızık taksim yollarından birisidir. Öylece kabul etmek zorundayız. O zaman söyleyin, kime Allah ne kadar rızık vermişse herkese yeterince vermiştir kıstasını bozar mı bu dediğimiz? Hayır. Yani herkese Allah olabildiğince veriyor, yeterince veriyor da kimilerine ait rızıkları da paketlemiş gönderiyor galiba. Kulum, bu sana gönderdiğimin hepsi senin değil. onu birilerine de sen verecektin. Ben sana kitabımda haber göndermiştim. Peygamberimin uygulamasına bakacaktın. İşte öylece sen, senin paket içinde başkalarına ait o özel bölümün onda bir, beşte bir, yirmide bir bölümün ya da kırkta bir bölümün sen başkalarına ait olduğunu unutma diyor sanki Allah. Yapsudur rizk alimen yaşa. Kime dilerse, kim için murad etmişse işte ona dilediğince açar, verir de verir ama vayaktir kimilerine de biraz daha az. Yani o çok olana göre az. Değilse herkese yeterince. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmi yu'minûn. Bütün bu anlatılanlar, yani buraya kadar anlatılanlar, 37 ayette söylenenler, buraya kadar anlatılanlar, hepsi eğer iman edecekse bir kavim için yeterli ayet, alamet ve işaret değil mi? Yani bunlar eğer iman ehli olmaksa bir kavmin sevdası, derdi, çilesi, yani Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğine götürecek, Allah'ı Rab ve İlah olarak tanıtacak ayetler, alametler ve işaretler değil mi bunlar? فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْك۪ينَ وَابْنَ السَّب۪يلِ. Öyleyse sana gönderilen, sana verilen paket içinde akrabalar adına, miskinler için bir de yolda kalmışların hakkı olarak bir pay vardı. Unutma ver onları diyor Allah 38. ayette. Kim bunlar? Fe'ati zel kurba. Yani akraba, yakınlık sahibi olanlar, hemen kardeşin, yiyenlerin ya da amcan, dayın ve çocukları, halan ve teyzen ve oğulları, kızları anlamına mı? Yani onlardan başla ama biraz daha, baban ve annenin, amca ve dayı ve hala ve teyze ve de çocukları olabilir mi? Ama akrabalar işte. Hatta Hazreti Adem'den kardeşlerin ve çocuklarına kadar uzatabildiğin kadar, gücün yettiğince uzat. Hepsi yakın akraba değil mi? Peki her akrabayı gözeteceksiniz, size bir şey kalmayacak öyle mi? İnsaf edin, hesabı güzel yapın. Yani Allah size verdiğini, ha yanlış yapmışım, onu akrabana verecektin anlamına mı teklifte bulunuyor diyeceksiniz utanmadan bir de. Yani vel miskin ve ibn-i sebil, bunlar senin malında hakkı olan insanlar, bunu böyle bil, bir bölümünü ayır. Çünkü sana verileni Allah onlara da versin diye vermiştir, korkma. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Bilal Hazretlerine diyor ki, arşın sahibinin seni muhtaç edeceğini zannetme, korkma ver diyor. Evet, vermek zorundayız. Verebilmeyi bilmeyen insanlar hiçbir şeyi bilmiyorlar, biliyor musunuz? Vazgeçebilmek, yani Allah bana verdiyse ben verince daha verir diyebilmek. Evet, Allah verince dahasını verecektir. Allah zaten bak ben sana veriyorum, eğer sen benim adıma vermeye devam edersen ben çok daha fazla veririm diyebilmek. O zaman güzel olacaktır. O zaman denge olacaktır, düzen olacaktır. Yani işte o zaman insanlar ne yapabildiğini bilecekler. Çünkü verince Allah daha çok vereceğini kitabında beyan etmektedir. Biz yeter ki verelim, Allah arkasından hem ne kadar çok verir. Siz verirseniz fehuve yuhrifuh diyor çünkü arkasından, akabinden hemen verilir. Ama ben görmedim diyenler var. Ya da ben verince işte maaşım belli, maişetim belli, gelirim belli, haftalığım belli, aylığım belli benim. Ben bundan birebir ne harcayacağımın listesini çıkarmışım. Zaten %3'lük, %5'lik, %15'lik açık vermişim. Tutup bir de siz bana ver diyorsunuz. O verdiğimle ben %15'i 25'e, 3'ü 5'i 8'e 10'a daha bir katlamış olmayacak mıyım? Zaten yeterince değil benim aldığım. Yani benim rızkım bana yetmiyor. Ben başkasından alacakken birileri bana zekat versin, sadaka versin pozisyondayken sen de tutmuşsun bana ver diyorsun öyle mi diyenler var. Yani benim aklıma öyle uygun geliyor, sen bilirsin. Senden daha alt kademede birileri var mı? Ver onlara. Korkma, Allah sana daha çok verecektir. Zaten halkın tabiriyle Allah deldiği boğazı aç bırakmayacaktır. Korkma, vermeye çalış. Yani onda bir. Gücün yetmiyorsa onda bire, dokuzda bir ver. Yani azaltıyorum ya, 10 büyük geliyorsa 9 olsun. Olmazsa 8'de 1 ver. Yani ben ne dediğimi herhalde anladınız. Elbette biraz esprili oldu galiba ama yani ne kadar verebilirsen ver. Çünkü verdiklerin sana yazılacak. Mizanına konulacak. Mezarda arkadaşın olacak. Mizanda ağırlığın olacak. Senin cennet sebebin olacak. Elbette ihtiyacın var ve ver. Değilse boğazından geçenlerin yağlısı yerine yağsızı olmuş. Ne fark eder? Oturduğun keçenin kalınlığı daha bir incelmiş. Ne fark eder? Perdelerin eskimiş biraz. Yani sözüm ona, eskimek ne kelime? Ya solduysa denilebilecek pozisyona düşmüş. Yani eskimek, solmak ya da pörsümek. Onlar eskidenmiş, şimdi ne gezer diyorsunuz değil mi? Elbiselerinin sayısı 15'ten 12'ye. Ya da eteklerinin sayısı 25'ten 20'ye düşmüş. Ne fark eder? Söyleyin, bütün bunlar konusunda siz birilerine verecek para bulamamanın harcamasını mı yapıyorsunuz? İnfak edememek galiba. Yani elbette evdeki eşyaları almayın da infak edin anlamına demedim. Ama siz eğer yenileme mantığında, edinme mantığında, harcama mantığında, ihtiyaç mantığında, vahyin dışında bir gelişim gösteriyor ya da uygulama ortaya koyuyorsanız yeniden düşünün. Fe'atihel gurba hakkahu. Yani size verilen ya yefsudur rizka limen yeşa olarak ya da vayaktir olarak size sunulan rızıklar vardı ya, işte onlar içinde yakın akrabanın hakkı vardır, verin onlara. Yani yılda bir bayram, işte o zaman biraz ikram ediyoruz, zaten başka zaman birbirimizi göremiyoruz, görseydiniz daha iyi. Ama biz öyle özel davetler yapıyoruz, yani kuş sütü, kuru üzüm eksik olmayacak biçimde, zaten o da bizim çatımızı çökertiyor, temelimizi yıkıyor, sarsıyor, ondan dolayı bir kere yapıyoruz, pir yapıyoruz ve bitiyor bu işi. O zaman öyle yapmayın, daha kolay olsun. Yani bir çorba ikram edin, ikramdır. Ya da bir ekmek ve tuz ikram edin, ikramdır. Ya da işte o kadar, yapabildiğiniz kadarıyla biraz biraz akrabayı görüp gözetin. Ama eğer alabilecekseniz mesela bir çuval un anlamına ya da bir çuval kömür anlamına bir ihtiyaç giderebilecekseniz akrabalara verin elbette. Bir de miskinlere, yok olanlara, yani bulamayanlara, yatağı yoksa yatak, yorganı yoksa yorgan olarak, yani ekmeği yoksa ekmek, suyu yoksa su olarak ikramda bulunmaya çalışın. Verin ki Allah size daha çok versin, bir de vabnessebil, yolda kalanlara. Ama adam gitmeseydi, ne işi vardı yolda? Ta memleketinden çıkmış, buralara kadar gelmiş, geri dönecek parası yokmuş. Yani onu sonra sorgula. Düş peşine, git memleketine, al adresini, otur önüne, keçesine otur adamın, ne halde ne dünyada olduğunu bir gör bakalım. Onu o hale getiren şartları bir değerlendir. Belki duymadı, belki gitmemesi gereken yerleri bilmedi, belki gidecek yeri bulmadı, Bakara'ya gidecekti şaşırdı, Ali İmran'a gidecekti bilemedi, Buhari Müslim'le tanışacaktı anlamadı, sen anlatacaktın, seni bekliyor, seninle beraber olacaktı bu işler. Hadi sen git de o yolcuya ne anlatacaksan anlat. Ama yolcunun en azından memlekete dönüş ihtiyacını, yani memleketten ayrı kalmış, yurdundan yuvasından ayrı kalmış ekmek su ihtiyacını gidermek zorundasın. ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ وَشَاللّٰهِ. İşte bunlar Allah'ın veçhini isteyenler adına gerçekten en hayırlı yoldur. وَاُولَٰئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ. Ve onlar felaha erenlerdir. Geri kalanı iflah olmaz insanlar. İşte bunlar felah bulanlar, kurtulanlardır. İflah olanlar işte bunlardır. Allah'ın veçhini isteyenler. Bu kelimeyi aynı sure, işte bu 38. ayetten önce 30. ayette şöyle kullanmıştı. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا. Yine aynı kelime 43. ayette yeniden karşımıza çıkacak. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ الْقَيِّمِ. Kur'an-ı Kerim'de vecih sözünün böyle zaman zaman karşımıza çıktığını görüyoruz. Yüz demektir. Hatta çoğuluyla vücuh da kullanılır. Vücuhun yevme izin nazirah gibi. Yevme tebyaddu vücuh ve tesveddu vücuh gibi. Yani bir adamdan söz edilirse o adamın kendisi anlamına gelecek bir kelimedir. Adamın yüzü gülüyorsa aslında kendisi gülüyor demektir. Yani yüzü gülüyor da ensesi ağlıyor, midesi kan ağlıyor ya da kalbi duruyor veya ciğerleri şişmiş patlayacak hale geliyor anlamına gelir mi? Adamın yüzü güldü mü, tırnaklarından saçına kadar bütün varlığı gülüyor demektir. İşte kendisi anlamına kullanılan bu kelime bazen de böyle Allah adına kullanılmış. Veşhallah. Yüridûne veşhallah. Allah'ın yüzünü isteyenler. Peki Allah'ın yüzünü istemek? Onu nasıl tarif edeceğimizi elbette bilmeyeceğiz. Çünkü Allah'la ilgili nasıllara cevap vermek yok. Yani mesela Allah konuşur mu? Elbette. Kur'an'da kendisi söylüyor. Allah Musa ile konuşmuştur mesela. Ve kellemallahu Musa teklima. Peki nasıl? Nasıl olmaz onun? Bırak o soruyu. O şeytandandır ve hemen atla oradan. Geçiver. Peki Allah duyar mı? Evet. Nasıl mı? Hayır. Peki Allah'ın eli var mı? Yok diyen Kur'an'ı inkar eder. Ne demek öyle? Yedullahi fevka idihim halaktu bi yedeyye ayetlerinde Allah bizzat kendisi kendi elinden söz ediyor. Nasıl mı? Haşa ve kella. Estağfirullah. Allah'la ilgili konularda nasıl olur mu? Onun tarifini mi istiyorsunuz? Öyle şey olmaz. Allah dediği gibidir. İşte o kadar diyoruz. Allah'ın yüzünü isteyenler. Peki Allah'ın yüzünü ben Allah'ın rızası şeklinde anlasam? Anla ama kelimeyi değiştirme. Allah'ın yüzü bil. Peki ben Allah'ın yüzü ifadesini ve veşhallah ifadesini böyle Allah'ı memnun eden şeyler anlasam? Yine öylece anlamaya çalış belki ama Allah'ın yüzü bil yani. Çünkü öyle bu tür kelimeleri sınırlandırdınız mı? Artık Allah'ın anlatmak istediğinin dışına çıkardınız insanları veya boğdunuz, işi bitirdiniz demektir. Allah'ın dediği gibi en güzeli. Peki Allah'ın yüzünü istemek ne demek? Allah'ın yüzünü istemek demek, bize gönderdiği malda mülkte fakirin, yetimin, miskinin, İbn-i Sebil denilen yolcuların ya da akrabaların hakkı olur anlamına iman taşımak demektir. Bana o lazım öyleyse. Tekrar ediyorum. Yani bir adam Kur'an'ı açtı 38. ayet Rum suresiyle karşı karşıya. Ne dedi Allah? Dedi ki ayetin ortasından sonrası ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ Yani Allah'ın veçhini murad eden, isteyen insanlar için elbette bu çok daha hayırlıdır. وَاُولَٰئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ Yani Allah'ın veçhini murad eden, isteyen insanlar işte onlar müflihundur, kurtulanlardır, felaha erenlerdir. Peki Allah'ın veçhi ne demek? İnsanları kurtuluşa götüren bir istek formu demektir. İnsanlara malımda yetimin, miskinin ya da fakirin, İbn-i Sebil'in, akrabanın hakkı varmış, inancında olmak demekmiş. İşte böyle olan insanlar Allah'ın veçhini irad eder, murad ederler, isterlermiş. Ancak bu kadar söylüyorum. Yani Allah'ın dediği kadar. Başka bilmiyorum. Allah'ın yüzü, evet Allah'ın yüzü. Ama bir de Türkçe'de hani peygamberin yüzü vardır, öyle ifade edilir. Hatta peygamberin yüzünün bir de suyu olur, yani ıslaktır onun yüzü gibi. Onları da pek Kur'an'da sünnette görmediğimizden dolayı şimdilik kenara alıyoruz. Yani sünnet veçhi Rasul'den söz etmiyor bu anlamda. Yani ondan dolayı li veçhillah olanı da var Kur'an'da. Yani Allah'ın yüzü sebebiyle, Allah'ın yüzünden dediğimiz bir kelime var ya Türkçe'de, işte o gibi olanlar, Allah'ın yüzünden. Niye yaptın bu işi? Kimin yüzünden yaptın? Hep senin yüzünden oldu bu iş. Hep senden dolayı filan dediğimiz bir kelime var ya, işte o Allah'ın yüzünden oluş. Allah'tan dolayı oluş, Allah sebebiyle oluş anlamına bu kelimeyi elbette Türkçe'de kullandığımız gibi de anlayabileceğiz. Ama nedir işin aslı deyince diyeceğiz ki evet bunun aslı ve esası Allah'ın yüzünden demektir. Allah yüzü demektir. Allah'ın yüzü demektir. Başka bir şey anlamayacağız. Evet. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا Peki siz Allah için, Allah dedi diye, onu razı etmek için, onu memnun etmek için, ondan dolayı onun yasalarından, yazgılarından dolayı sonunda cennet için, cehennemden kurtulmak için, müflihun olmak için, yani malımda mülkümde Allah dediyse madem, hem akrabanın, hem miskinin, hem de İbn-i Sebil'in, yolcunun, yolda kalmışın hakkı var dediyse, ben de bunları icra ediyorum demenden dolayı, bak sana bir aykırı durum. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا Eğer sen öyle yapmıyorsan, ya da öyle yapmayanlar için, yani bırak öyle Allah adına birilerine vermeyi, vermişse kat kat geri almayı planlayanlar için, faiz mantığında olanlar için, eğer mallarını لِيَرْبُوَ فِي اَنْوَالِ النَّاسِ İnsanlar eğer mallarında artış yapmak için eğer faiz veriyorlarsa, bu mümkün değil. فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللّٰهِ Allah yanında hiç de artmaz. Demek ki infak edeceğiz, Allah yanında kat kat artacak. Hatta Allah için vereceğimiz bir yarım hurma Uhud dağı kadar olacak, daha büyük, daha büyük olacak. Ama faize verdiğiniz Allah yanında hiç de büyümeyecek. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ Fakat Allah adına, Allah dedi diye, تُرِيدُونَ وَشَاللّٰهِ Allah'ın yüzünü isteyerek, Allah'ın yüzünden dolayı, Allah yüzünden, Allah sebebiyle verdiğiniz zekatlara gelince, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ İşte onlar katmerlenecek, artacak, kat kat artacak, çok çok artacaktır. Artık Müslümanların herhalde zekat verme zamanları yaklaşmış. Rum suresi. Yani hicretten biraz önce ama biraz sonra malları olacak, ganimetleri olacak, nice nice gelirleri olacak. O paradan, puldan, o maldan, mülkten zekat vermeleri gerekecek. İşte sanki o döneme hazırlık bir ayet. Siz faizle beraber olmayın. Eğer faiz adına vermişseniz, insanların malı artsın diye yapılan bu işlemden dolayı, bilin ki Allah katında hiçbir artış olmayacaktır. Ama eğer siz zekattan dolayı veriyorsanız, Allah'ı razı etmek için veriyorsanız, yani Allah'ın yüzünden veriyorsanız, Allah yüzü sebebiyle onu irade ettiğiniz, onu murad ettiğiniz, onu istediğinizden dolayı veriyorsanız, gerçekten Allah onu katmerlendirecek, kat kat artıracaktır, hem ne kadar çok artacaktır. Allahu'l-lezî halakaküm, Allah ki sizi yarattı. Sümme razakaküm, size rızık da O veriyor. Sümme yumîtüküm derken rızık bitecek ve öleceksiniz. Sonra sümme yuhyiküm ve bir de yeniden diriltileceksiniz. Söyleyin, hel min şurakâiküm men yef'alu min zâliküm min şey. Yani bütün bunları sizin Allah'ın ortağı zannettiğiniz varlıklardan yapabilen bir teyi var mı? Sübhaneh, Sübhanallah. Ne mümkün bu, ne yanlış, nasıl da düşüyorsunuz böyle bir yanlışa? Ve Teala amma yüşrikun, Allah sizin, onların, birilerinin, herkesin evrensel planda düşünülebilecek tüm şirk boyutlarının ötesinde yücedir, münezzehtir, sübhandır, eksiksiz ve noksansızdır, tam ve mükemmeldir. Tekrar dönüyoruz bu 40. ayete. Allahu'l-lezî halakaküm, Allah ki sizi yaratmıştır. Evet, yarattıysa bana mı sordu demeyin. Ama bakın, hayatınız sürüyorsa, bütün bu kullanımlarınızı, yani rızıklarınızı da size veren odur. Sümme razakaküm, bir de size rızık veren Allah. Peki ama ne yapalım, veriyorsa versin. Layık görmemişse vermeseydi, öldürseydi, yani beni ne ilgilendirir demeyin. Çünkü bir de sümme yumîtüküm, baktınız sonunda öleceksiniz, hepinizi öldürecek Allah. E tamam, anladık, ölünceye kadar biz de dilediğimiz gibi rızıklarla hayatımızı istediğimiz gibi sürdürsek, bize sorulmadan bir yaratılış varsa, biz kale alınmadan bir rızıklandırma varsa, madem biz hiç isek bu konuda, biz bize düşeni, zevkimizi, kendimize göre duygumuzu, düşüncemizi, yaşamamızı gerçekleştiririz diyorsanız, sümme yuhyiküm, ama sonunda diriltileceksiniz. Allah sizi yeniden diriltecek ve hesaba çekecek. Söyleyin şimdi, şimdiden çekin hesaba kendinizi. Hel min şurakâiküm, sizin şu Allah'ın ortağı zannettiğiniz varlıklarınız var ya, kimi konuda onlara, kimi konuda diğerlerine Allah yerine soru soruyor, cevap istiyordunuz, davetiye gönderiyor, yardım bekliyordunuz, onların fikirlerine, kafalarına ya da sembollerine müracaat ediyordunuz. Hayatımı sana borçluyum diyordunuz. Her şeyim sana aittir, her şey senin için diyordunuz. Öyle zannettiğiniz, öyle farz ettiğiniz ortaklarınız vardı ya hani, Allah'ın ortağı zannettiğiniz sizin olanlar. Ekonomik dünyada birilerini, sosyal dünyada diğerlerini, siyasal yapılanmada bir başkalarını ya da şifa bölümünde, hüküm bölümünde, savunma bölümünde, harcama bölümünde birilerini dinliyordunuz ya Allah yerine, söyleyin, men yef'alu min zalikum min şey, bütün bunları size yapabilecek onlardan biri var mı? Yani sizi yaratsın, size rızık versin, sizi öldürecek olsun, yeniden diriltecek olsun, var mı Allah'ın bu özelliklerini şahsında taşıyacak bir ortağı? Sübhanallah! Ne mümkün, bunu neden düşünmüyor insanlar? Ne garip, insanlar niye düşünmüyorlar? Sübhanehu ve Teala amma yüşrikun. Allah bütün şirk unsurlarından beridir ve yücedir. Sübhandır, eksiksiz ve noksansızdır. Tam ve mükemmeldir. Elbette Sübhanallah deriz. Zahiral fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. Ama insanlar, لِيُذ۪يقَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا, kendi amellerinin karşılığını bulsunlar diye, yapıp ettiklerinin cezalarını tatsınlar diye, ya da hak ettiklerine erişsinler diye, insanlar, kendi elleriyle yaptıklarından dolayı, hem karada, hem denizde fesat ortaya çıktı, düzen bozuldu, farkında mısınız? Belki böylece bu düzen bozukluğu onların azabına sebep olur. Onların azap tatmalarına sebep olur da belki leallehum yerceun, geri dönerler. Fark ederler, yanlışlarını bilirler, eyvah diyebilirler. Söyleyin, var mı çevrenizde böyle bir bozuk düzen? Yani bir şeylerin bozukluğunu söyleyebilir misiniz karada ve denizde? Deniz kenarındasınız, sizin köy yıllardır denizin kenarında. Ne 3-5 kilometre kıyıya doğru yaklaşıyor, ne 1-2 kilometre denizin ortasına. Yani siz denizi yakın tanıyorsunuz. Peki mesela şu küçücük hayatınızda bir 10 yıl, bir 20 yıl, bir 50 yıllık programı bilebilecek kadar yaşlı olan sen, denizin sizinle beraberliğinde bir düzen değişikliği gördün mü? Evet diyebiliyorsun değil mi? Senken, bu kadar acizken, fark edebildiğin bu değişikliklerin yorumunu, baksana Rum suresi 41. ayet böyle yapıyor. Ama sadece deniz mi? Peki deniz kenarında olmayanlar bu işi fark etmediler mi? Denizden gelen etkilerin, denizle beraberliklerin, isterseniz deniz ürünleri, balıkların deyin ya da başka şeyler. İşte onların hepsinin, insanların kendi elleriyle yaptıkları şeylerden dolayı düzen bozukluğuna konu olduğunu ifade edemez misiniz? Ormanlar, topraklar, tarlalar, ekinler, ekimler ve de insanlar hepsi böyle düzen bozukluğunun sahnesini oluşturmuyorlar mı? Yani ahlak mı bozuldu diye sormayın. Hangi ahlaktan söz ediyorsunuz? Hepsi bozulmadı mı yoksa? Ya da insanlar kendi elleriyle yaptıklarından dolayı bozmuyorlar mı? Elektronik dünya mı bozuyor? Ya da elektrik dünya mı bozuyor? Ya da mekanik dünya mı bozuyor? Ama dünyayı bir bozmaya çalışan mı var? Allah'ın yeryüzüne koyduğu dengeyi birileri bozmaktan mı yana? Her taraf kimyasal artık dolu galiba, öyle mi? Ekmekten suya kadar neredeyse katışıksız, saf ve sade bir yiyecek mi arayacaksınız? Ta denizin ortasına gidin. Yani kıyı şeridinden bir balık avlanması imkanı değil dediğim, ta uzaklara gidin, kimsenin olmadığı yerde bir deniz balığı, belki işte sizin saf yiyeceğinizin bir parçası sadece. Diğerleri kimyasal artık dolu efendim. Ya ilaç diye, ya doping diye, ya bir başka nedenle insanlar bir şeyleriyle düzeni bozmaya çalışmıyorlar mı? Aile düzeni mi? Ona dilim varmıyor zaten. O yeryüzünde mi, gökyüzünde mi, suda mı bir şey diyemedim ki. Yani aile var mı ki düzen olsun demeyin. O kadar da büyütmeyin yani. Var elbette biraz aileler ama düzen bozuk mu? Çocuk, büyük, küçük. ya da evli bekar, ya da gelin, kayınvalide, ya da kayınpeder, oğlan, kız, birileri, amca, dayıyla, dede, nineyle beraber, birileri yani Allah lillah için bir ortamda yaşayabilecek imkan bulmuşlarken, düzenlerini kim bozmuş onların? Yani herkes birbirine güvensiz, samimiyetsiz, ilgisiz, herkes birbirinden azade, bağımsız. Yani ne yapmaya çalışıyor bu insanlar? Karada ve denizde düzen bozuluyormuş meğer. Neden mi? İnsanların elleriyle yaptıklarından dolayı. Hak ediyorlar demek bir, ya da bizzat kendileri bozuyorlar dengeyi. Yani radyoaktif maddelerden mi söz ediyorsunuz? Bilmem, olabilir belki, değil mi? Peki ama hani şu radyo dalgaları varmış, elektromanyetik dalgalar varmış, efendim el telefonları, cep telefonları, bel telefonları varmış ya da başka başka aletler, edevatlar karşısında insanlar ne yapacaklarını şaşırmışlar. Öyle radyoaktif dalgalarla, öyle farklı dalgalarla düzen bozuluyormuş ki, mesela geçenlerde birisi hararetle tartışıyordu. Hani şu şehirleşmenin, medenileşmenin en büyük alameti olarak tarif edilebilecek asfalt yollar var ya, hele bir şehir ki toprakla ilgisini kesmiş asfalt yollardan kaynaklanan o stres, o sıkıntı hem de insanı nasıl da mahvediyormuş biliyor musunuz? Toprakla ilgisini kesiyormuş, güneşten dolayı gaz çıkarıyormuş ya da insanların rahatına engel oluyormuş, sanki bir barikat kuruyormuş, naylon bir kafes içinde hissediyormuşsunuz kendinizi. Neler sayıyorlar, neler sayıyorlar. Peki başka neler? Efendim hormonlama sistemleri, ben onu bilmiyorum. Ama öyle değil de insanlar sanki sırf para için, sadece paradan dolayı böyle edinimlerini ya da piyasaya sürmelerini veya piyasadan çekmelerini paradan dolayı ayarlıyorlarsa düzen kalır mı dersiniz? Mesela birisi iddia ediyordu. Yani Türkiye gibi bir yapıda insanlar güneş, sebze ve meyve ile karışık, İç içe sarmaş dolaş yaşadıkları bir ortamda acaba hangi hastanın hangi vitamine ihtiyacı ola ki, bir grup kesinlikle reddederken, ekonomik boyutla düşünürken eczanelerdeki vitamin haplarını, ilaçlarını, bir grup hayır öyle değil diyordu. Ne dersiniz? Bir düzen bozukluğu da o sektörde var mı ki? Ama mesela sanayiler, ama mesela fabrikalaşmalar, fabrika bacalarından çıkanlar ya da kömürler, yakıtlar, arabalar, egzoz borusundan çıkanlar, bir şehirde kaç kişi varsa adam başına iki arabalar neredeyse, hadi adam başı çok mu mübalağa oldu, bir aileye iki arabalar, neredesiniz, düzeni bozar mı yoksa? Yolda yol kalmamış, piyasada yer kalmamış, yeşil kalmamış, yeşillik kalmamış ya da insanlar binalar ve binalarla iç içe kalmışlar, gökyüzü kalmamış, yeryüzü kalmamış, güneşle ilgi kalmamış, ay görmek, yıldızı tanımak imkanı kalmamış. Söyleyin ne kalmış geriye? Düzen mi kalmış, düzensizlik mi? Fesat diyor İslam. İşte 41. ayet. Zaheral fesadu. Gerçekten fesat zahir olur. Düzen bozulur, bu açığa çıkar. Fil berri vel bahr. Hem karada hem denizde, bima kesebet eydinnaz, insanların elleriyle yaptıkları şeylerden dolayı ki livizikahum ba'dallezi amilu, kendi amelleriyle bazen hak ettikleri cezayı böylece tatsınlar ya da amellerinin, yapıp ettiklerinin bazılarının karşılığını böylece bulsunlar diye, ki o zaman leallehum yerciun, belki de geri döner, fark eder, anlar, yanlışlarını bilebilirler. Bilsek ne yapacaktık? Kul siru fil ard. Şöyle diyor Allah peygamberimize. Hadi yürü, gez dolaş yeryüzünde. Seyran et, dolaşıver, seyret, bakıver. Fanzuru, ibret nazarıyla bakama. Kefekâne âkıbetüllezîne min kabl. Hani şu daha öncekilerin akıbetleri ne olmuş? Bir bakın. Nasıl olmuş onların durumu? Nezaret edin, ciddiye alın bakalım. Ki kâne ektaruhum müşrikîn. Onların çoğu müşriktiler. Ad kavminin çoğu, evet. Semud kavminin çoğu, evet. Medyenler, Eykellerin çoğu, İsrailoğullarının bilmem ama Firavun oğullarının hepsi, çoğu, çoktan pek çoğu, yani işte onlar müşriktiler. Şimdi aleyhissalatü vesselama emredilen bu konu bizi de ilgilendirir elbette. Peygamber bakacaktı yeryüzüne, bulunduğu yeri şöyle bu nazarla bir gözetleyecek, dikkat nazarıyla bir bakıverecekti etrafına. Diyecekti ki, acaba benden öncekilerin akıbeti ne olmuş? Ama Ad dedim, Semud dedim bizden öncekiler için, ta izine rastlamadığımız, bölgesine gidemeyeceğimiz, ne Ahkaf'a gidebiliyoruz, ne Hicr'de olabiliyoruz olarak, kim onlar, bilmediğimiz insanlar, akıbetlerini Kur'an anlatıyor diye dediğimiz insanlar değil mi bunlar? Peki ama biz şöyle bulunduğumuz yerde gezip bakabileceğimiz şeyler adına konuşsak, orası o köşeyi dönerken hani kerpiç iki katlı bina kimindi? Dedenin babası yaptırmış öyle mi? Allah Allah, nereye gitti o adam? Hem de ne emek çekmiş, köyü karşısına almış, namazı arkasına almış, Kur'an'ı unutmuş, sünnetle ilgiyi kurmamış, gecesini gündüzüne katmış, gözüne ak düşünceye kadar çalışmış, sonra ev yaptırmış, kocaman ev. Belki dıştan dışa ölçünce, içten içe ölçemeyeceğiniz kadar büyük, bir katını bitirince, ikinci katına çıkamayacağınız kadar büyük, işte öyle bir yer. Sonra oğlun biri zaten kendi hayattayken ölmüş, kızının biri boşandığı için kafası dönmüş, öteki oğlu babasıyla geçinemediği için başka bir köhne ev bulmuş, gitmiş oraya oturmuş, diğer oğlu ne yapacağını bilememiş, o da gitmiş başka bir diyara, tekrar dönememiş, bir akraba kavgası, bir kabile kavgasına sebep olmaktan korkmuş, kaçmış belki. Peki ne olmuş ev? İşte şimdiki gibi tavanı çökmüş, ağaçlar bir kenara gitmiş, çocuklar bazen oynamaya korkar ya da arada bir köpekler uğrarmış, öyle mi? Söyleyin, sizden öncekilerin akıbeti ne oldu, bakın bakalım denilince, ta turizm şirketleri kurup da bir yerlere gezim düzenleyeceksiniz yoksa, gitmeyin o kadar. Hani şu üç katlı apartman var ya, sizin sokağa girince sağdaki mi soldaki mi hangisiyse sen daha iyi bilirsin, işte onu adam tam yaptırmış, içine oturmadan ölmüş diyorlar, öyle mi? Sizinki öyle değilse öteki öyledir, biliyorsunuz. Yani niceleri öyle değil mi? Ya da hani diğer ev var ya, adam öyle çalışmış, çabalamış, her şeyini ona vakfetmiş derken bir plan hatası olmamış, karışmış, işi bitmiş ya da bir deprem başına göçmüş. Hatta oğlu kızı çoluğu çocuğuyla beraber, karısı da ölenler arasındaymış, söyleyin öncekilerin hali ne oldu? Ama hep de böyle felaket örnekleri, bak şu iki kattı, 12 kat oldu, bak bu küçük bir dükkandı, koca fabrika oldu dediğiniz örneklere bakmaya devam edin. Tarihte nice örnekleri var. Evet, öncekilerin akıbetine bir bakın. Kureyş'in akıbetine. Ya da Emeviler, Abbasiler dönemine. İran'a, Bizans'a bakın. Habeşistan'a, Gassanlılara ya da Kindelilere bakın, Hadramevtlilere, isterseniz Yemenlilere, bakın bakalım akıbetleri ne olmuş? Çoğu müşriktiler, kazandılar mı? Bitmedi mi hepsi? Peki ne yapalım? فَاَقِمْ وَچَكَ لِدِّينِ الْقَيِّمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ Sen yüzünü, sen yönünü, sen kendini şu kayyım dine çevir, onda tut. Sen kendini kayyım dinde kıyamettir. Sen kendini şu seni ayağa kaldıracak din ile kıyamettir. Ayakta tut, çökme, göçme, yıkılma. Ancak bu din ile mümkün bu iş, öyle yap. Hadi ama çabuk ol. Çünkü min kabli en ye'tiye yevmun la meradde lehu min Allah. Yani öyle bir gün gelmeden önce ki o gün gelirse onu Allah'tan başka engelleyecek, durduracak, yok edecek ya da bertaraf edecek hiç kimse olamaz. Hiç kimse onu reddedemez, yok edemez, ortadan kaldıramaz. Öyle ki yevme idin yassaddaun. Öyle bir gün gelince artık o zaman yapacağınız her şey bölüm bölüm. İnsanlar grup grup. Bölüm bölüm olacaksınız. Men kefara fe aleyhi küfru. İşte o zaman kim eğer dünyada hakkı hakikati yok saymış yaşıyorsa, işte o zaman kim ki Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğini göz ardı etmiş, öyle hareket etmişse, o kendi aleyhine bürünecek bu küfür. Bu yaptığı işler onun aleyhine olacak. Yani yazık edecek, kaybedecek. Ama وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا kim de imanın icabı bir hayatı yaşarsa فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ onlar adına da cennette neler neler hazırlanmış, ne köşkler, ne saraylar, ne tahtlar kurulmuş, onlar da onları bulacaklar. Çünkü لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ bu köşkler, bu tahtlar, iman eden ve inancının gereği salih amel işleyenler adına hazırlanmıştır. Onların mükafatı içindir. Allah'ın fazlından, kereminden, lütfundan, ihsanından nasipleridir. İnnehu la yuhibbul kafirin. Beri tarafta kafirlere gelince kesinlikle Allah onları sevmez. Onlara elbette mükafatı yok. Velhamdülillahi rabbil alemin.